Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 49. Ayrım. 7. Bölüm. 14 Kasım. Kıyamet Günü. 75. FBI Genel Merkezi, Washington DC. 03:40. FBI Başkan Yardımcısı Matthew Cage, kendini 10 yıl yaşlanmış hissediyordu. Güneş yanığı yakışıklı yüzü solmuş, endişeli kırışıklıklarla kaplanmış, gözleri son 3 günde bulabildiği 12 saatlik huzursuz uykuyu kanıtlar gibi kızarmış, batar olmuştu. Daha fazla çaba sarf etmeliyiz Tom. Elimizdeki her sopayla karşımıza çıkan her çalılığı araştırmak zorundayız. Önümüzde sadece 8 saat kaldı. Dürüst olalım ki daha da az. Karşısındaki koltukta oturan Tom Murphy, son 3 günde ne bok yediğimizi sanıyorsun diye düşündü. Saygısızlık olarak almayın efendim, dedi Murphy. O çalıları tek bir yaprak kalmayıncaya kadar dövdük. DC'deki her sokağa, her aralığı arşınladık. Bildiğimiz her sabıkalıya, pezevenge, yan kesiciye, orospuya ve kalfazana baskı yaptık. Her bulduğumuz kara deliğe ışık tuttuk. Kuşkulu olduğunu düşündüğümüz her depoyu, içinde kimyasal saklanabilecek her binayı aradık. Herkes elinden gelenin en iyisini, hatta fazlasını yaptı. Yoruldular, bitkin düştüler. Onları biraz daha itersem adamları buradan sedyeyle taşımak gerekir. Cage, umutsuzluğunu göstermek istercesine ellerini masaya vurdu. Ayağa kalkıp ensesini ovuşturdu. Ensesindeki gerginliği yatıştırmaya çalışarak odayı arşınladı. Ensesi öylesine ağrıyordu ki boynu kopacak gibiydi. Sadece son 2 saatte Beyaz Saray'dan 6, genel merkezden de 4 kez telefon etmişler, araştırmaların ne aşamada olduğunu sormuşlardı. Bu ısrarları onu iyice bitiriyordu. Şu dakikada tek istediği bir yatağa uzanmak, üzerine bir battaniye çekip bir hafta uyumaktı. ''Beni en çok kudurtan ne biliyor musun?'' dedi DC'nin ışıklarını göstererek. ''O pezevenkler oralarda bir yerde. Oradalar ve bizim elimizde bulabildiğimiz her imkan, binlerce ajan, tonlarca malzeme, muhbirlere verilecek keseler dolusu para var, yine de en ufak bir iz yakalayamıyoruz. Sence bunun anlamı ne?'' ''Ne kadar yetersiz olduğumuz,'' dedi Murphy yorgun. ''Ya da onların ne denli iyi oldukları.'' ''İşte bu. Benim mantığıma göre bir yerlerde ağzını sıkı tutan biri olmalı. Bunları tanıyan birileri olmalı. Onları görüp bir alışverişte bulunmuş, sokakta yanlarından geçmiş, benzin istasyonunda benzin vermiş, erzak satmış, taksiyle götürmüş, hatta bir iş ilişkisine girmiş birileri olmalı.'' Teröristler boşlukta yaşayamaz. Onun için insanları sedyeyle taşımak pahasına da olsa adamlarını daha fazla zorlamalısın Tom. Eğer her çalının ardına baktıysan emin olmak için o kahrolası çalıyı kökünden sök. Her taşın altına bak. Hepimiz yorgunuz, hepimiz bitkiniz, hepimiz gücümüzün sonundayız. Ama son bir gayret daha göstermek zorundayız. Murphy kendi bitkinliğiyle cebelleşerek sessizce başını salladı. Çözülmesi aylar, hatta yıllar alan soruşturmalarda çalışmıştı. Şu anda imkansızı başarması, 8 saatten daha az bir sürede şimdiye kadar karşılaştığı en karmaşık işi çözümlemesi isteniyordu. Tamam, elinde adam, mevcut tüm ajanlar vardı ama üst kattaki ensesi kalınların bir gün olsun sokağa çıkıp bir soruşturma nasıl yapılırmış görmelerini istiyordu. Konunun üzerinde çalışan herkesin sinirleri son raddeye gelmişti. Sadece kahve, korku ve umutsuzluk sayesinde ayakta durabiliyorlardı. Son 4 saatte bitkinlikten hastaneye taşınması gereken 3 kişi görmüştü. Bir başkası kalp krizi geçirmişti. Gece sona ermeden bu baskı yüzünden başka kayıplar da olacağı kuşkusuzdu. Murphy de kendini iyi hissetmiyordu. Göğsünde ağrılar duyuyordu. Bacakları hissizleşmişti. Önündeki 8 saati yıkılmadan tamamlayabilir miydi merak ediyordu. Ondan sonra endişelenmem gerekmeyebilir. Belki de gazla zehirlenip öleceğim. Eski karısı ve 2 oğlu Annapolis'te oturdukları için Tanrı'ya şükrediyordu. Orada güvende olmaları ihtimali yüksekti. Yine de sonuca ulaşmak için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyordu. Ama Cage ile tartışmaya girmek istemiyordu. Tabii efendim. Cage, not defterine uzandı. 10 dakika önce telefon konuşması sırasında karaladıklarına baktı. Üstelik de kucağımızda ciddi bir sorun daha var. Bu sefer ne olmuş? Basın sürekli Beyaz Saray'ı arayarak Körfez'den çekilen askerlerimiz hakkında soru soruyor. Şimdiye kadar başkanın yarın sabah bu konuda bir açıklama yapacağını, birliklerin hareketinin önemli olmadığını, sadece Noel nedeniyle yoğunlaştığını söyleyerek onları oyalamayı başardılar. Oysa Cage durakladı. Not defterine dokundu. Postan soru sormakta ısrar eden bir kadın muhabir var. Belediye başkanının bürosunu aramış. Polis müdürünün peşini bırakmıyor. Ordunun halkla ilişkiler bürosuyla konuşmuş. Bir saat kadar önce bizim başkanla bile konuşmaya çalışmış. 6-7 kere telefon etmiş, acil olduğunu söyleyerek aramasını isteyen bir mesaj bırakmış. Özel numarayı nasıl bulduğunu Tanrı bilir ama işin içinde post olduktan sonra bunları bulmanın zor olmadığını düşünüyorum. Yine de numarayı bir arkadaşından, Metropol Polisi Genel Merkezi'nde çalışan Stillman adında birinden aldığından kuşkulanıyoruz. Adamı polis tatbikatları konusunda yönlendiriyordu zaten. Polis müdürü Stillman'ın peşine adam taktıktan sonra herifi bir kenara çekmiş. O kadına bir daha bilgi verdiğini görürse anında işine son vereceğini anlatmış. Eğer Stillman kadına başka bilgiler aktarırsa çok ciddi suçlamalarla karşılaşacağını söylemiş. Kadınla hiçbir şekilde temasa geçmemesini yoksa Metropol Polisi'nin öfkesini çekeceğini bildirmiş. Neden belediye başkanı ile polis müdürü ya da FBI başkanı Körfez'deki askeri hareketlerle onların ne ilgisi olabilir ki? Kadının sorduğu o değil Tom. Postan başkaları da bu konuyla ilgilense de en azından o şimdilik Körfez'le ilgili bir şey sormadı. Kadın daha çok DC'deki askeri hareketlilikle polis tatbikatları ile ilgili sorular soruyor ısrarla. Bunların altında bir şeyler gizlenmek istendiğini, ordu ve polis tatbikatlarında onaylananın çok ötesinde bir şeyler olduğunu söylüyor. Bana kalırsa bir şeyler biliyor. Bilmiyorsa da bu hızla devam ettiğinde yakında öğrenecek. FBI patlaması ile ilgili sorular da soruyor. Sanki elinde sağlam ipuçları varmış gibi. Düşündüklerini bir yazarsa insanlar arkasına bile bakmadan kentten kaçar. Tabii Muhammed Raşit ve arkadaşları sokakların ıssızlığını görünce kenti boşalttığımızı sanıp bombanın düğmesine basar. Bunun bizimle ilgisi ne? Posttakiler özellikle de böylesi gizli durumlarda sonuna kadar gitmeden işin peşini bırakmazlar. Beyaz Saray kadının güvenlik açısından tehlike olduğunu, her şeyi açığa çıkarabileceğini düşünüp çok korkuyor. Ne yapacaklar? Gizli servis adresini, arabasının plakasını ve cep telefonunu buldu. Ajanlardan biri kadını bulmakla görevlendirildi. Kimin görevlendirildiği söylenmedi, ben de sormadım. Niyetleri ne? İlgilendiği konuların konuşulacağı bahanesiyle kadınla bir toplantı ayarlamak. Sonra da bu iş şu ya da bu şekilde sonuçlanana kadar kadını ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle emin bir yere götürmek. Aman Tanrım, Matt, post böyle bir durumda çıldırır. Muhabirlerinden birini kaçırmak ha? Eğer bunu bir öğrenirlerse Beyaz Saray'ı yıkarlar. Bu benim sorunum değil Tom. Tanrı biliyor ya, yeterince sorunumuz var zaten. Kadının adı ne? Nikki Dean. Washington DC 0355. Adımı duymuş muydun Kursk? Bana Moskova'da adını duymamış tek bir yetkili söyle. Razan, depodaki sandıklardan birinin üzerindeki tozu sildi, oturup bir puro yaktı. Yudin için bitirmek istediği eski bir hesap var demek ki. Ona ne yaptın Kursk? Önemli mi? Değil galiba. Soru sorduğunu duydum. Yudenich de duydu. Sorduğun sorular canını sıktığından değil. O sadece eski bir hesabı kapatma fırsatı gördü, hepsi bu. Ama soruların benim için çok önemli. Neden? Oraya da geleceğiz. Ya Yudenich? O da hak ettiğini alacak. Ama önce seninle konuşacağım. Razan, prosunun ucundaki külü silkti. Tabii öleceğinden emin olduğuna göre merakımı gidermek için bir nedenin olmayabilir. Belki de senin için yapabileceğim tek şey ölümünün zahmetsiz olmasını istemektir. Sen ve senin gibiler Razan, midemi bulandırıyor. Bir hayatı söndürmenin sizin için hiçbir anlamı yok. Razan başını salladı. Beni Yudenich'le aynı kefeye koyma. Ben kana susamış bir hayvan değilim. Üstelik bu benim işim de değil. Yudenis sadece bana bir iyilik yaptı. Tabii ondan intikamını unutmasını da isteyebilirim. Ama benim bildiğim Yudenich dinlemez bile. Omuzlarını silkti. Pek önemli olacağını sanmıyorum ama yine de bir deneyeceğim. Karşılığında, bana Nikolay Gorev'le neden bu kadar ilgilendiğini anlatacaksın. Onu tanıyor musun? Yıllar önce aynı paraşütçü birliğindeydik. Nerede olduğunu biliyor musun? Razan omuz silkti. Halka halka duman üfledi. Bilsen bile söylemezdim. Nikolay Gorev saygı duyduğum ender insanlardan biri, halkımın kahramanı. Onu ele vermektense kendimi öldürürüm, özellikle de bir FSB pisliğine. Kursk'un nabzı hızlanmaya başladı. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Razan soruyu duymamış gibiydi. Hala cevap vermedin, Gorev'le neden ilgileniyorsun? Söylesem inanmazsın. Bir dene. Bu işte senin bildiğinden çok daha fazlası var işim Razan. Senin gibi benim de Nikolay Gorev'le ilişkim çok eskilere gidiyor. Razan kaşlarını çattı. Bu da ne demek oluyor? Uzun hikaye. İstersen anlatırım ama önce senden anlatacaklarımın aramızda kalacağına dair söz vermeni istiyorum. Razan purosunu yere attı, üzerine basıp ezdi. Sabrım tükeniyor binbaşı. Üstelik şart koşacak durumda da değilsin. Sana güveneceksem söz vermeni istiyorum Razan. Razan düşündü, sonra başını salladı. Peki öyleyse, madem bu kadar önemli, söz veriyorum. Yemin etmelisin. Tanrı şahidim olsun. Şimdi konuş. 76. Gizli servisin 10. ve 11. caddeler arasındaki genel merkezinin 4. katında Harry Judd'un odası aydınlıktı. Ahizeyi yerine bıraktı. Kafası düşüncelerle dolu ayağa kalktı. Biraz önceki telefon konuşmasından rahatsız olmuştu. Daha doğrusu sanki kafasına beyzbol sopasıyla vurulmuş gibi sersemlemişti. Son 8 saat boyunca listedeki 4 şüpheli, General Horton, Mitch Gaines, Bob Rapp ve Charles Rivermont, kimsenin düşünemeyeceği kadar yoğun bir izlemeye alınmışlardı. Judd'un Beyaz Saray'daki bilgi kaynağını bulmak için uyguladığı basit plan, kitaptaki en eski hilelerden biriydi. Tek bir yalan haber uydurur, bu haberin kullanılıp kullanılmadığına bakarsın. Eğer aynı haber farklı bir kaynaktan sana dönerse, o zaman kaynağa kimin bilgi ilettiğini anlar, adamı yakalarsın. Oysa bu durumda 4 kuşkulunun bulunması işleri güçleştiriyordu. Her birine aynı yalan haberi vermek gerekmişti. Ama aynı kural hala geçerliydi. Haberi kim kullanmışsa yakalanmak istenen adam oydu. Aslında Judd, suçluyu haberi iletirken ele geçirmeyi düşünmüştü. Bunun kolay olmayacağını biliyordu ama tüm noktaları emniyete aldığından da emindi. Başlangıç olarak her zamanki gizli servis koruma ekibine izleme konusunda bilgi sahibiydiler. Ek olarak kuşkuluların her birini gözetlemek için 8'er kişilik gizli gruplar oluşturulmuştu. Gözetlemek yapılan işin tam karşılığı olamazdı. Rivermont, Gaines, Horton ve Rapp her hareketlerinin, söyledikleri her kelimenin izlenmekte olduğunu bilmiyorlardı. Gönderdikleri her elektronik mesaj, yaptıkları her telefon görüşmesi, buluştukları her insan, dışarıdayken yaptıkları her hareket bir tarafa yazılıp kaydediliyordu. Her gözetleme ekibinden 3 kişi özel minibüslerde, şüpheli başına 2 minibüs bulunuyordu. Bunlar teknik güvenlik uzmanlarıydı. Bindikleri minibüslerde akla gelebilecek her türlü ileri teknoloji ürünü, yüksek duyarlılıklı dinleme ve kayıt cihazlarıyla doluydu. Yön bulucu parabolik mikrofonlar, cep telefonu tarayıcıları, VHF ve UHF alıcıları, kızılötesi kameralar. Minibüslerden biri şüphelilerin evlerinin civarında duruyor, öteki de resmi arabayı güvenli bir mesafeden izliyordu. O gece resmi ya da gayri resmi fazla bir giriş geliş olmamıştı. Şüphelilerin hepsi de gece 9'daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına katılmış, toplantıdan saat 1.30'a doğru ayrılarak gizli servis ajanlarının eşliğinde DC'deki evlerine çekilmişlerdi. Hepsi de eve varır varmaz telefona koşmuşlardı. General Horton 2, Mitch Gaines 3, Rapp 2, Charles Rivermont 6 kez. Konuşmalardan cep telefonlarıyla yapılan 4'ü dışında hepsi ev telefonları üzerinden gerçekleşmişti. Adamların ev telefonları öğleden sonradan beri dinlemeye alınmıştı ama cep telefonlarını dinlemek pek kolay olmuyordu. Bu telefonlarda bir mikrofon yerleştirilebilecek açık kablolar ya da duvar fişleri yoktu. Eğer telefon elindeyse o zaman minyatür bir esit takmak mümkündü ama bir yan kesicinin hizmetlerinden yararlanmadığın sürece böyle bir şeyi unutmak daha iyiydi. Yine de başka yöntemler vardı. Şüphelilerden her birinde Beyaz Saray tarafından verilmiş Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri olarak 24 saat erişilebilir olmaları gerekiyordu. Cep telefonları vardı. Ayrıca her biri kendi özel cep telefonuna da sahipti. Jude, resmi ve özel tüm telefonların numaralarını öğrenmiş, bu numaraları izleme ekiplerine iletmişti. Cep telefonu bağlantı sağlayıcılarının santrallerine de mahkeme kararı ne kapılar açar? Adamlarından 12'sini yerleştirmiş, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 4 üyesinin resmi ve özel konuşmalarını banda aldırtmıştı. Bağlantı sağlayıcıların üçgenleme teknolojisi sayesinde Jude telefonun nereden yapıldığını ve nerenin arandığını kabaca kestirebiliyordu. Bütün bunlara ek olarak şüphelilerin evlerinin yakınında park etmiş olan minibüslerdeki teknik güvenlik uzmanları şüphelilerden birinin üzerine kaydedilmemiş bir telefondan konuşması ihtimaline karşı ellerindeki yönlendiricili tarayıcılardan yararlanıyor, cep telefonu frekanslarını tarayarak yakınlardaki bir konuşmayı yakalamaya çalışıyorlardı. Sonuç 0. Şüphelilerin o akşamki telefon konuşmalarından hiçbirinde verilen yanlış haberi çağrıştıracak en ufak bir belirti yoktu. Mesajın görünürde zararsız bir konuşma sırasında şifreli olarak iletilmesi de mümkündü tabii. Bu yüzden kaydedilmiş konuşmalar ısrarla yeniden dinleniyor, saklı bir mesaj ya da gizli bir şifre içerip içermediklerini anlamak için didik didik ediliyordu. Kimlerin arandığı da belirlenmişti. Arkadaşlar, eşler, sevgililer, kız ve erkek çocuklar, akrabalar ve Charles Rivermont ve Mitch Gaines örneklerinde olduğu gibi iş ortakları. Rivermont'un iş yaptığı Nabil El Halit dışında arananlardan hiçbiri şüpheli değildi. Rivermont'un yaptığı ve 5 dakika 40 saniye süren görünürde zararsız görüşme tekrar tekrar dinlenmiş, sonunda hiçbir sonuç vermemişti. En azından belirlenebilecek bir gizli şifre iması yoktu konuşmada. Sonunda 02:56'da Jude'un beklediği an geldi. Şüphelilerden birinin evinin yakınlarında havadaki frekansları tarayan teknik güvenlik ekiplerinden biri 93 saniyelik kısa ama son derece ilgi çekici bir cep telefonu konuşması belirleyip kaydetmişti. Ekiptekilerden biri teyp kaydıyla birlikte genel merkeze koşmuştu. Jude kaydı dinlediğinde kanının donduğunu hissetti. Geçirdiği şok kısa zamanda yerini heyecana bıraktı. Çünkü teknik güvenlik uzmanları konuşmayı dinlerken teröristlerin yerini belirlemeye yarayacak çok değerli bir bilgiye rastlamışlardı. Hemen Gizli Servis Koruma Müdür Yardımcısı Rob Owens'ı aradı. Şu anda Rob Owens da genel merkeze doğru koşuyor olmalıydı. Jude kendine itiraf etmekten bile hoşlanmıyordu ama sonunda Beyaz Saray'daki köstebeği bulmuştu. Washington DC 0420. Deponun içi hareketsizdi. Her taraf sessizdi. Raza'nın yüzü yaşadığı sarsıntının da etkisiyle taştan oyulmuş gibiydi. Çeçenin suratı bir an sanki korkunç gerçeği anlamış gibi bembeyaz oldu. Darbenin etkisini atlatmıştı ama hala şaşkındı. Bana inanmayacağını söylemiştim. Razan kelimeleri bulmakta zorlanıyordu. Bir yumruk yemiş gibi yüzünü buruşturdu. Fısıltı ile konuşmayı başardı. Bana her şeyi anlattın mı? Bildiğim her şeyi. Deponun kapısı açıldı. İçeriye buz gibi bir hava doldu. Razan'ın korumalarından biri göründü. Bağışla beni işim ama Yuden için adamları işin ne zaman tamamlanacağını soruyorlar. Bitince diye hırlayarak cevap verdi Razan. Söyle onlara beni bir daha rahatsız etmesinler. Peki işim. Adam gitti. Razan Kursk'a yaklaştı. Bileklerindeki ipleri çözerken elleri titriyordu. Tanrı yardımcım olsun. Neden bilmem ama sana inanıyorum. Öyleyse bana bildiklerini anlat dedikten sonra bileklerini ovuşturdu Kursk. Ayaklarındaki ipleri çözdü. İki gün önce Gorev'le kadın bana geldiler. Kadının adı neydi? Safa Yasin. Öyle dedi. Ama Nikolay daha sonra adının Karla olduğunu anlattı. Filistinliymiş. Sana neden geldiler? Kursk nabzının hızlandığını hissederek kalktı. Nikolay yaralanmıştı. Bir gece yanımda kaldıktan sonra gitti. Yarası derin miydi? Bir cerrah gerektirecek kadar. Midesinden bir şarapnel yarası almış, kan kaybediyordu. Yine de hayatta kalmayı başardı. Cerrah yarasını iyileştirdi. Senin yanında neredeydi? New Jersey'de, derken tereddüt etti Razan. Sonra, ertesi sabah kadın geldi ve onu götürdü. Onları bir daha gördün mü? Hayır. Gerçekten mi işim Razan? Evet. Kadın Nikolay'ı nereye götürdü? Razan susuyordu. Kursk adamın yanına yaklaştı. Eğer biliyorsan yalvarırım söyle. Razan ağzını açmadı. Nikolay'la konuşmak, onu bu işi bitirmeye ikna etmek istiyorum. Onu bulmama yardım eder misin? Razan hala şokun etkisindeydi. Arkasını dönerken acı çekiyormuş gibiydi. Benden sözümü çiğnememi istiyorsun. Hayatımı borçlu olduğum adamı satmamı istiyorsun. Halkımın kahramanına verdiğim sözü unutmamı istiyorsun. Kardeşim gibi gördüğün birine. En azından benim gibi. Onun peşine düşmeyi ben mi istedim sanıyorsun? Ama bu gece dışarıda nasıl bir tehlikenin içinde olduklarından habersiz masum insanlar, kadınlar ve çocuklar var. Önümüzdeki 8 saat her an gazla zehirlenip ölebilirler. Hepsi. Vicdanında böyle bir yükle yaşayabilir misin işim Razan? Nikolay'ı işler felaketle sonuçlanmadan önce bu çılgınlığa son vermesi için ikna etmeye çalışmadan durabilir misin? Razan hala susuyordu. Kursk öfkeyle çeçenin omuzuna yapıştı, olduğu yerde çevirdi. Neyi tercih edersin işim Razan? Birinin hayatını kurtarmayı mı, yarım milyonun hayatını mı? 49. ayrımın sonu. Sayfa 587. Devamı 50. ayrımda.